11. kısım, sayfa 108. Jean gece boyunca hemen hemen hiç uyumamıştı. Duygular, düşünceler ve sesler uzayıp giden kabuslar boyunca birbirine karışmıştı. Anton Ferro ile tanışması. Size bir dondurma ısmarlayayım. Son dijital kayıt. Hipnoz seansı. Davetsiz misafirin sesi. Orman seni ısırıyor. Ve babanın korkuları. Sanırım bu gece birini öldürecek. Paris'te 10. bölgede. Aslında hiçbir şeye inanmıyordu. Ne aşk tanışmasına ne de potansiyel katile. Bu tanışma gerçek olamayacak kadar güzeldi. Ve bir psikiyatrın muayenehanesinde bir cinayetin itiraf edilme olasılığına nasıl inanabilirdi? Dinleme cihazı yerleştirilmesi talimatını verdiği bir psikiyatrın muayenehanesinde. Bu imkansızdı. Ferro'nun kendisi de buna inanmamıştı. Aksi halde Viyana ayrılık hareketi ressamlarının sergisine gelmezdi. Tanıştığı kızıl sarı saçlı kadına kur yapmazdı. Ama Jean yüz hatlarının neden bu kadar gergin olduğunu şimdi anlıyordu. Neşeli görüntüsünün altında neden düşünceli göründüğünü. Şu anda Jean'ın kafasını kurcalayan şüphe onun da içini kemiriyor olmalıydı. Böyle bir cinayet işlenecek miydi? Polisi uyarması gerekiyor muydu? Jean gülümsedi. Eğer ona gerçek mesleğini söylemiş olsaydı... Yataktan kalktı, saatine baktı. 9 olmuştu. Günlerden cumartesiydi ve güneş daha şimdiden evin her yerini doldurmuştu. Mutfağa gitti ve kendisine bir Nespresso hazırladı. Sade, koyu ve yanık toprak aromalı bir kahve. Buzdolabının kromajında kendisini seyrederek günlük efekt zorunu yuttu. Üzerinde Pekin olimpiyatlarını protesto eden tişörtü, olimpiyat halkalarının yerinde kelepçeler vardı. İle Calvin Klein marka bir şort vardı. Babanın söylediği sözler kafasının içinde dolanıp duruyordu. Sanırım bu gece birini öldürecek. 10. bölgede. Aslında bunu öğrenmek onun için çok kolaydı. Sonuç olarak bir yargıçtı. Önceki gece başkentte bir ceset bulunup bulunmadığını öğrenmek için Paris Emniyet Müdürlüğü'nü araması yeterliydi. Hatta adam çocuğun harekete geçtiğini ve Paris'in bir banliyösüne bir ceset bıraktığını farz ederek Île-de-France'daki savcılıkları da arayabilirdi. Bütün savcıları tanıyordu. Yani hemen hemen hepsini. İkinci Nespresso'sunu doldurdu, salona geçti. Sehpanın karşısındaki kanepeye oturdu. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış özel rehberi aldı ve telefonuna uzandı. İlk olarak Emniyet Müdürlüğü'ndeki savcının ofisini aradı. Gece işlenmiş bir cinayet yoktu. Bu durumda sabah bulunmuş bir cesette. Ama henüz saat 10 bile olmamıştı. Ve günlerden cumartesiydi. Bu da cesedin bulunmasını 2 gün geciktirebilirdi. Tabii ceset bir ofise, bir depoya veya herhangi bir iş yerine bırakıldıysa. Ardından Nanter savcılığını aradı. Bir şey yoktu. Bobigny'yi aradı. Gece Gagini'de bir cinayet işlenmişti. Alkolikler arasında çıkan bir kavgaydı. Suçlu da zaten parmaklıkların arkasındaydı. Kretel. Bir şey yoktu. Jean büyük banyolarının savcılıklarının numaralıklarını buldu. Versailles. Bir şey yoktu. Sergi. Sen nehrinde boğulmuş bir elsiz. Mö. Bir şey yoktu. Melun. Bir kadın öldürülmüştü. Bir karı koca kıskançlığı. Fontainebleau. Bir şey yoktu. Pantua. Hiçbir şey. Saatine baktı. Neredeyse 11 oluyordu. Görevini yapmıştı. Her telefon görüşmesinde savcı yardımcılarından cinayet vakalarının kendisine bildirilmesini istemişti. Hepsi de kabul etmişti. Hem de hiç soru sormadan. Yargıç Korova tanınmış biriydi. Haklı nedenleri olmalıydı. Beklemekten başka çare yoktu. Ama artık bu olayı unutmak gerekiyordu. Yine de Île-de-France'daki tüm önemli vakaların telgrafla bildirildiği Boğul Meydanı'ndaki İçişleri Bakanlığı'nın aramayı ihmal etmedi. Buraya da dikkate değer bir olay bildirilmemişti. Rosny Kalesi'ndeki jandarma genel merkezini aradı. Hala hiçbir şey yoktu. Birden 12'de kuaförde randevusu olduğunu hatırladı. Sonra da 13. bölgeye öğle yemeğine gidecekti. Gerçek dünyaya geri dönmüştü. Hazırlandı, saçını düzeltti. Aynada gördüğü yüzü korktuğu kadar vardı. Sanki gece boyunca kafa çekmiş sigara içmişti. Julian Moore, ne demezsin. Birkaç makyaj hilesiyle durumu kurtarmaya çalıştı. Tam 12'de evden çıktı. Randevusunun olduğu saatte siyah kot pantolon, açık sandaletler, dikini tişört ve kuaförü mucizeler yaratana kadar giyeceği bir şapka. Artık olası bir cinayeti düşünmüyordu. Ferro'yu da. Başka bir şeydi. Saçının şeklini değiştirmeliydi. Cumartesinin olmazsa olmazı. Vasat sayılabilecek bir saç kesiminin ardından saat 1:30'da Jean Korova randevusu olduğu restoranın kapısından içeri giriyordu. Barın ortasında davetli olduğu kişinin adını verdi. Onu masaların olduğu tarafa doğru yönlendirdiler. Yüksek tavanlar, camlarda vitraylar, art deko bir üslup ve masalar arasında geniş boşluklar. Bir yolcu gemisinin yemek salonundan esinlenerek dizayn edilmiş bir lokantanın mimarisi hakkında bir yerlerde bir şeyler okumuştu. Öyle ya da böyle, buraya her gelişinde bir gemiye bindiği hissini kapılıyordu. Geciktiğim için özür dilerim. Ismarıma açık renk bir takım giymiş olan Emmanuel Abuson 1.85'lik boyuyla ayağa kalktı. Tamamen babacan bir şefkatle Jean'ın yanaklarından öptü. Yaşlı adam hiçbir zaman onunla aşığı olmamıştı. Ama çok daha fazlasıydı. Öğretmeni, akıl hocası, koruyucusu. Jean onunla yargıçlık eğitimini bitirdiği ilk yıllarda tanışmıştı. Paris Temiz Mahkemesi Başkanlığı yaparken onun yanında çalışmıştı. Abuson 70'ine yakındı ve ince uzun güçlü bir yapısı vardı. Gözleri ceketinin yakasındaki kırmızı Legion d'Honneur nişanı kadar parlaktı. Gerçek bir condottiere. Ama hepsi bu değildi. Adamın aykırı düşünceleri vardı. Hepsini tek bir potada ve aynı bilgelikle bir araya getirmişti. Militan bir solcuydu. 60'ından sonra boşanma davalarında uzmanlaşmış, büyük bir servet yapmıştı. Bugün bile hala gözlüğünü takmak ve evlilik sözleşmeleriyle ilgilenmek için binlerce avro talep edebiliyordu. Yalnız yaşıyordu, mağrur biriydi. Hiç evlenmemişti. Ama hep bir Don Juan olmuştu. Çocuğu yoktu. Küçük ve masum olan her şeye sınırsız bir sevgisi vardı. Ve bu soğuk, dediğim delik, sert adam aynı zamanda bir estetti. Bir sanat tutkunu. Abuson, Jean'a her şeyi öğretmişti. Hukuk alanında, sanat tarihi konusunda ve son olarak iki meslektaş Louvre Müzesi'nde eski Yunan ve Roma heykellerinin yer aldığı salonda buluşmuştu. "Bana neden burada randevu verdiniz?" diye sormuştu Jean. "Uzun zamandan beri eski Yunan heykelleriyle ilgileniyorum. İlk yüzyıllar, ardından Praxiteles, Pitias, Lipsos, sonraki dönemleri fazla sevmiyorum. Helenistik dönem, çok kıvrımlı, çok hareketli ve bir şekilde sadelikten biraz daha uzak. Yargıçlık görevime başlamadan önce bana son birkaç öğüdünüz olduğunu söylemiştiniz. Burası da onun metaforu, anlamıyorum." Yavaşça Jean'ın koluna girmiş ve onu kolunda bir çocuk taşıyan sevimli bakışlı bir erkek heykeline doğru götürmüştü. Çocuk, Dinasos'u taşıyan Hermes, Praxiteles'in günümüze kadar ulaşmış tek heykeli. Ve üstelik emin de değiliz. Hatlara, kavislere, girinti çıkıntılara bak. Eski Yunanlıların bir fotoğrafçının görüntüsü üzerinde rötuşlar yapması gibi doğayı eşsizleştirdikleri söylenir. Bu yanlıştır. Yunan heykeltıraşlar tersine bir yöntemle çalışıyorlardı. Jean, mermer teninden kaslarının gerginliği hissedilen bu kusursuz bedenden gözlerini alamamıştı. Yunan heykeltıraşlar insana özgü nitelikleri, ayrıcı özellikleri, hatları yavaş yavaş yerleştirmek için Mısır geleneğinin eski modellerinden yola çıktılar. Onların modellerinin zayıflıklarından. Heykeltıraşlar bu eski modellere hayat vermeye çalıştılar. Bu yöntem en güzel meyvelerini Praxiteles zamanında verdi. Eski örnekler heykeltıraşların elinde soluk almaya, yaşamaya başladı. Soyutlanma ile bireyselleşme arasında bir denge noktası kuruldu. Jean yaşlı adamın kolunu omzunda hissetmişti. Bir kartal pençesi. Hala benim dosyalarımla ne ilişkisi var anlamıyorum. Dosyaların Jean, onlar senin heykellerin. Kusursuz olmaları için her zaman büyük bir çaba göstereceksin. Tanık ifadelerini vaktinde almak için, sahipleri ince eleyip sık dokumak için ve bir suçluya ulaşmak için. Ben sana tersini yapmanı ısılık veriyorum. Yani Yunanlılar gibi çalış. Eksiklikleri sapta, birbirini tutmayan mekan ve saatleri, tanık ifadelerindeki kara delikleri, sahipler arasındaki çelişkileri, bu aykırıkları göz ardı etme. Dosyalarının ruhuna saygı göster. Başka doğruların seni kim zaman başka yerlere götüreceğini görecek ve şaşıracaksın. Bunu sana söylememeliyim ama bazı davalar hala yüreğimde yaradır. Pürüzleri olan davalar, gözümden kaçan veya tutarlı ve gerekli görmediğim için göz önünde bulundurmadığım bazı ayrıntılar. Bu hatalar başka bir gerçeği görene kadar yıllarca yakamı bırakmadı. Ya da en azından bende ciddi bir takım şüpheler uyandırana kadar. Masumların hapse yollandığını mı söylemek istiyorsunuz? Suçlu olduğuna inandığım masumlar, hiç kuşkusuz. Bu da hayatın bir parçası. Biz yargıçlar da muhakeme usulünde hata yapabiliriz. Jean anladığından emin değildi. 10 yıl sonra hala tutarlılığı ve kesinliği olması için dava dosyalarıyla uğraşıyordu. Buna karşılık o konuşma Jean'ı eski Yunan ve Roma heykel sanatına tutkun biri yapmıştı. Müzelerin antik döneme ait parçalarla tıka basa olduğu Yunanistan'a, Türkiye'ye, İtalya'ya, Kuzey Afrika'ya birçok yolculuk yapmıştı. Paris'te bile bu heykelleri, bu güzellikleri, bu yaratma gücünü hayranlıkla seyretmek için sık sık Louvre'a gidiyordu. "Nasılsın?" diye sordu Abuson'un karşısında yerini alırken. Haziran'a girdiğimizden beri daha iyi diyen Abuson gözlüğünü takarak getirilen menüye bir göz attı. "Nihayet şu 68 Mayıs ile ilgili aptallıkları bitirdik." Jean gülümsedi. Ufukta küçük çaplı bir militan söylevi vardı. "Sen de oradaydın değil mi?" oradaydım. Ve bu olaylar hakkında söylenen, yazılan tüm bu şeylerle aynı kanıda değilsin umarım. Menüyü kapattı, gözlüğünü çıkardı. Geniş bir alnı, kıvırcık gri saçları, otoriter yüz hatları, mor halkalarla çevrili siyah gözleri vardı. Bir tür içten yanma sonucunda oluşmuş gibi görünen kırışıklıkları, güneşten yayılmış Afrika toprağını andırıyordu. Ama sert bir toprak, Abuson yumuşak bir toprak değildi. Sana şunu söyleyebilirim diye atıldı. O dönemde ebeveynlerimiz gösterilere gitmemiz için bize sandviç hazırlamıyordu. Biz onlara karşıydık. Biz burjuva düzenine karşıydık. Özgürlük, yücelik, zeka için mücadele ediyorduk. Bugün ise gençler emeklilik yaşı için gösteriler yapıyor. Burjuvazi her şeyi kirletti. İsyan ruhunu bile. Bir düzen kurulduğunda karşı iktidarını da oluşturur. Böylece sistemin korkacak hiçbir şeyi olmaz. İşte Sarko çağı. Cumhurbaşkanının bizzat sanattan ve şiirden yana olduğunu düşündüğü çağ. Şüphesiz kazanan şiirden yana. John Holiday'den ziyade Jacques Dupin. Sarkozy'yi hiç etmeden Abuson'da yenilen bir yemek gerçek bir yemek olmazdı. Jean onu keyiflendirmek istedi. Gördün mü? Kamuoyu araştırmalarında sürekli puan kaybediyor. Yükselecektir. Ben onun için kaygılanmıyorum. Aslında sonunda onu takdir etmeye başladın. Tıpkı yıllardan beri peşinde olduğu yaşlı fili sonunda sevmeye başlayan bir avcı gibi. Garson siparişleri almaya geldi. İki salata, bir büyük şişe maden suyu. Teferruata gerek yoktu. İkili sadelik konusunda hemfikirdi. Ya sen dedi Abuson, sen nasılsın? İyidir. Aşk hayatı? Thomas'ı düşündü, bitmişti. Fero aklına geldi, başlamamıştı. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İş? Bir anda Jean buraya aslında akıl danışmak için geldiğini anladı. Yaşadığı ikilemi anlatmak, yasa dışı dinlemelerden bahsetmek, cinayet şüphesini gündeme getirmek, bu durumdan nasıl paçasını kurtaracağını sormak. Bir sorunum var. Bazı bilgilere ulaştım. Önemli olabileceğini düşündüğüm ama henüz doğruluğunu ispatlayamadığım veriler. Siyasi mi? Cinayet. Sorun nerede peki? Kaynaklarımı açıklayamam. Bilginin doğruluğundan henüz emin değilim. Daha ileri gitmek için en azından bu bilgiden yararlanabilirsin. Tam olarak değil, hayır. Bilgiler bölük pörçük. Konu nedir? Bu gece bir cinayet işlenmiş olabilir 10. bölgede. Bunu teyit etmek zor olmamalı değil mi? Şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı. Maktulün kimliğini biliyor musun? Katilinkini biliyorum. Ama o da tam değil. Ancak hiçbir şeyi kullanamam. Kaynaklarım son derece sakıncalı. Abuson düşündü. Jean altın parıltılı tonlara sahip mekanı hala hayranlıkla seyrediyordu. Aynalar, vitraylar, yolcu gemisi salonunun dekorasyonu. Evet, bir gemiye binmişti ama nereye gittiğini bilmiyordu. Louvre'u ziyaret ettiğimiz günü hatırlıyor musun diye sordu 70'lik adam. Eski Yunan sanatını, sanatın mükemmelliğiyle bütünleşmiş insanın eksikliklerini. Hala bu mesajın anlamını bulmaya çalışıyorum. Eksiklik işinin bir parçası. Yani yolumdan sapabilir miyim? Soruşturmamı kurallara riayet etmeden sürdürebilir miyim? 4 ayak üstüne düşmek şartıyla. Dosyanı daha sonra yeniden düzenleyebilirsin. Tabii davayı alırsam. Savcılığı ara, derhal. Önemli olan elde edeceğin sonuç. Ya yanılıyorsam? Bu da senin ne olduğunu ortaya çıkaracak. Olağanüstü güçler verilmiş sıradan bir insan. Bu da kuralın bir parçası. Jean gülümsedi. Bunu duymak için gelmişti. Garsonu çağırdı. Biraz daha sert bir şeyler içmek istiyorum. Sen? Haydi. Şampanya kadehleri hemen geldi. Buz gibi birkaç yudumdan sonra Jean kendini daha güçlü hissetti. Soğuk ölümden koruyordu. Kokuşmaktan. Bu küçük asit kabarcıkları ona canlılık veriyordu. 2 kadeh şampanya daha ısmarladılar. Ya sen diye sordu. Aşk durumları ne alemde? Elimin altında hala birkaç üniversiteli kız var dedi yaşlı adam. Ve tabii ciddi bir ilişkimde. 40'lı yaşlarda benimle evlenme umudunu hala koruyan bir avukat hanım. Bu yaşta evlenmek. 1-2 eski sevgili de bu yarışta yer aldıklarını düşünüyor. Yorgun düşmüş olmalısın. Hepsini onurlandırdığımı söylemiyorum. Ama etrafındaki bu aşk ailesini seviyorum. Matisse'in dans tablosu gibi. Rondo yapıyorlar ve ben onları maviye boyuyorum. Jean zorlukla gülümsedi. Aslında akıl hocasının bu tavrı hoşuna gitmiyordu. Sadakatsizlik. Yalan, entrika. Jean henüz dürüstlük hayallerinden vazgeçecek kadar yaşlı değildi. Bunu nasıl yapıyorsun diye üsteledi Jean. Bu şekilde sürekli bir ihanet ve ikiyüzlük içine yaşamayı nasıl beceriyorsun? Kelimelerin şiddetini azaltmak için gülümseyerek ekledi. Tüm bunların içinde saygı nerede? Ölüm yüzünden dedi Abuson. Birden ciddileşmişti. Ölüm bize bütün hakları verir. Ölüm yaklaştıkça insanın pişmanlık duyduğu, arınmak istediği sanılır. Oysa tam tersidir. İnsan yaşlandıkça bütün inançlarını, sorunlarını askıya aldığını fark eder. Tek bir gerçek vardır, ölecektir. Ve ikinci bir şansı olmayacaktır. O zaman karısını aldatır, verdiği sözlere ihanet eder. Her şey için veya hemen her şey için kendini affeder. Diğerleri, mesela senin ofisinden gelip geçenler ise aynı düşünceyle tecavüz eder, çalar, öldürür. Çok geç olmadan önce istediklerini elde etmeye çalışırlar. Şu filmdeki gibi. Tanrı bekleyebilir. Jean kadehindeki içkiyi bitirdi ve hıçkırık tuttu. Asit boğazını yakmıştı. Bir anda hüzünlendiğini hissetti. Garson tatlı menüsünü getirdi. Jean istemedi. Abuson iki kadeh şampanya daha ısmarladı. Biliyorsun dedi neşeli bir tonda. Şu an küçük bir sorunu irdeliyorum. Rimbaud'un bir şiirinde yaptığı bir değişikliği. Bulundu yeni baştan. Ne? Sonsuz olan. Denizdir karışan güneşe. Jean bu şiiri tam olarak hatırlamıyordu. Ama gözünün önüne özellikle bir görüntü geliyordu. Jean-Luc Godard'ın Çılgın Piero adlı filminin son sahnesi. Ufuk çizgisi. Denizin içine doğru sokulan güneş. Perdede görünmeyen Anna Karina ve Jean-Paul Belmondo tarafından alçak sesle söylenen Rimbaud'un sözcükleri. Sanırım denizdir giden güneşle demek istiyorsun. Kesinlikle hayır. Rimbaud bu dörtlüğü iki kez kullandı. İlk olarak Sonsuzluk adlı şiirinde. İkinci kez de daha sonra, Cehennemde Bir Mevsimde. Önce denizdir giden güneşle diye yazmış. Sonra denizdir karışan güneşe olarak düzeltmiş. Bu değişiklikle hareket duygusu yok oluyor. Bu bir kayıp. Güzel olan ilk versiyonu. Sonsuzluk düşüncesi bir kavuşmanın sonucudur. Bir diğerine doğru yola çıkan bir sonsuzluk. Benim yaşımda bu düşünceler insanı cezbediyor. Sanki ölüm yalçın bir kayalık değil de daha çok bir kavis, bir yaymış gibi. Tatlı bir eğim. Sana göre Rimbaud bu düzeyi neden değiştirdi? Belki de genç yaşta öleceğini ve bu duyguyu tadamayacağını hissediyordu. Rimbaud acelesi olan bir ulaktı. Jean kadehini kaldırdı Rimbaud faktörüne. Şimdiden sarhoş olduğunu hissediyordu. Yaşlı İspanyol'un söylediklerini hatırlayınca irkildi. Sanırım bu gece birini öldürecek. Paris'te 10. bölgede. Çantasını karıştırdı ve cep telefonuna baktı. Mesaj çağrı yoktu. Öyleyse cesette. Fero'dan da telefon beklediğini fark etti. Bu hiç kuşkusuz onun kaderiydi. Sadece Orange'a abone olmamıştı. Sevilme arzusuna da abone olmuştu. Ömür boyu bir abonelik. Montaigne Caddesi'ndeki restorandan çıkınca otoparktaki arabasına binmedi. Çok sarhoştu. Ayılmak için yürümeyi tercih etti. Şanzelize bahçelerine iki adımlık mesafedeydi. Bu küçük bir haç yolculuğuyla eşdeğerdi. Önceki akşam yürüdükleri yeri buldu. Üzerinden sadece birkaç saat geçmişti. Ve o an sanki çok uzakta kalmıştı. Veya ulaşılmazdı. Unutulmakta olan bir rüyayı yeniden hatırlamaya çalışmak gibi. Güneşin altında attığı her adımda terleyerek, alkolün etkisinden kurtularak yürümeye devam etti. Concorde Meydanı'na ulaşınca Şanzelize Caddesi'nden karşıya geçti ve ters yönde Matignon Caddesi'ndeki otoparka doğru yürüdü. Otopark girişinde Jean duraksadı. Sonra Şanzelize Parkı'na doğru devam etti. Parkın kapısından girdi ve güneşin altında oturdu. Park pistte, her yerde çöp vardı. Ama sol tarafta pul pazarı her cumartesi olduğu gibi bütün heyecanıyla devam ediyordu. Ve sanki bir sırrı, büyüleyici bir mekanizmayı içeriyor gibi görünen, hem ürkütücü hem de çok güzel, koyu yeşil renkli çocukları cezbeden kukla tiyatrosu. Yeniden rüya alemine daldı. Daha özgürce. TV yarışmalarındaki gibi varını yoğunu riske attı. Genellikle söylemekten kaçındığı birkaç kelimeyi kullandı. Dünyanın en eski, en sıradan ve en çok tüketilmiş kelimeleri. Büyük aşk. Hayatımın erkeği, güzel bir hikaye. Tüm bunları Anton Ferro için kullanmış olmaktan dolayı şaşkındı. En fazla bir saat konuştuğu bir adam. Muayenehanesine böcekler yerleştirip dinlediği bir psikiyatr. Hakkında hiçbir şey bilmediği ve yapacak çok daha önemli işleri varmış gibi görünen bir uzman. Ama bu kız bile hikayenin bir parçasıydı. Bir yıldırım aşkı. Bağırışlar onu daldığı rüyadan uyandırdı. Bağırış değildi, hayır, gülüşmelerdi. Bir çocuk, hazine kutusundaki son kelime. Jean'ın çok ciddi bir ruh hali vardı. Bunu biliyordu. Ama hamileliğin neden olduğu fizyolojik değişimlerden bahsedildiğinde cildi çok daha güzelleşmiş veya tam tersine kıçı büyümüş gibi ayrıntılardan söz edildiğinde tüm bunların konuşulmasına bir anlam veremiyordu. Bunlar olayların görünen yüzleriydi. O hamile kaldığında kozmosun tutarlı gizemine erişecekti. Varlığının özel anlamını kavramanın yanı sıra evrenin mekanizmasıyla bütünleşecekti. Yaşamla işbirliği yapacaktı. Evet, korkuyla karışık bir esriklikle insanlığın anlamının içine nüfuz etmesini bekliyordu. Ona dünyanın en güzel rolünü vermesi için göl yatağının faaliyete geçmesini, bir erkeğin aşkını, güvenini, bağlılığını ona sunmasını bekliyordu. Böylece tüm bunları içinde yaşam çekirdeğine dönüştürebilecekti. Bu dönlenmenin özüydü. Bedene dönüşen aşk gibi, maddeye dönüşen ruh gibi. Güneş kaybolmuştu, gökyüzü kararmıştı. Yeni bir fırtına geliyordu. Burnunu çekerek ayağa kalktı. Ağlamak üzereydi. Şimdi her şey bir anda yok olmuştu sanki. İmkansız. Asla ortasını bulamayacaktı. Asla bir erkekle birlikte olamayacaktı. Parçalanmış bir kadındı. Elleri ve ayakları koparılmış bir halde bir karın otoparkında bulunan ablası gibi ya da bir önceki gün boğazlanmış, işkence edilmiş ve yenmiş bir şekilde bulunan şu sitogenetikçi kız gibi. Yeğirtiyle beraber ağzından acı bir tat geldi. Kusmak üzereydi. Başlayan yağmurla birlikte çalan cep telefonu onu kurtardı. Ceplerini çantasını karıştırdı. Az kalsın telefon kapanacaktı. Titriyordu. Önce aklına Fero geldi. Sonra emniyet müdürlüğü. Cesedini bulmuşlardı. Cesedini. Alo? Çabuk gel, bir tane daha. François Tan'ın sesi gergin ve heyecanlıydı. Bir tane daha mı? Başka bir yamyam cinayeti. Nerede? Concord'da. Faubourg de Temple sokağı, 10. bölge. Savcı beni aradı. İlk iki soruşturma dosyasıyla benim ilgilendiğimi biliyordu. Jean cevap vermedi. Beynindeki dişliler çoktan harekete geçmişti. Gerçek bir şimşek gibi çakmıştı. Sanırım bu gece birini öldürecek. Paris'te, 10. bölgede. Joachim Yamyan katildi. Ya da daha doğrusu içindeki çocuk adam. Boğazından yükselen çığlığı bastırmayı başararak konuştu. Bana adresi ver. 11. kısım sonu. Sayfa 120. Yabancı kelimeler. Calvin Klein. Calvin Klein. Bobigny. Bobigny. Gani. Gagny. Kretel. Cretel. Cergi. Cergy. M. Meaux. Melun. Melun. Fontainebleau. Fontaine. Bleau. Pontoise. Pontoise. Beauvau. Beauvau. Rosny. Rosny. Julian Moore. Julianne. Moore. Dikini. Dikney. Emmanuel Abusson. Emmanuel Abusson. Légion d'honneur. Légion d'honneur. Condottiere. Eskiden İtalya'da milis komutanı. Condottiere. Praxiteles. Praxiteles. Psedias. Pheidias. Lipos. Leisipos. Helenistik. Helenistik. Dinosos. Dionysos. Hermes. Hermes. Sarko. Sarko. Sarkozy. Sarkozy. Matisse. Matisse. Rimbaud. Rimbaud. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Piero. Pierrot. Anna Karina. Anna Karina. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Orange. Orange. Montaigne. MONTAIGNE. Şanzelize. CHAMPS ELYSEES. Matignon. MATIGNEONE. Faubourg du Temple. FAUBOURGDUTEMPLE.